Ayrım 32, sayfa 441. 5. bölüm, Adalet Halkası. Uraz'ın Yargısı. Her şey alışılmış yerindeydi. Gökyüzünün sınırında yeni doğmuş güneş en pırıl pırıl dönemindeydi. Toprağa vurmuş sabah gölgeleri henüz taptaze. Osman Bey'in gösterişli atları alçak, sert, kil duvarların yanında. Ahırlarda yataklıklara, yemliklere bakan uşaklar, seyisler ve çopendozlar. Ve hepsinin yerlere kadar eğilerek selamladığı Tursen. Her gün olduğu gibi bugün de atların bulunduğu bölmelere gelmişti. Güneş ve gölgelerin şaşmaz düzenliliğiyle ve görünüşte ölümsüzlüğüyle. Her zaman olduğu gibi bugün de adımlarının ağırlığı, onda bir güçlülük belirtisi, üzerine dayandığı baston da bu güçlülüğün bir aracıydı. Bol olmasına bol olduğu halde yine de iri gövdesiyle kalın kollarını sarıp, biçimini belli eden çapanı içinde dimdik, kıvrım kıvrım, anıtsal sarığını taşıyan başı yukarıda yürüyor, çevresindekilerin bakışlarına, geçmiş zaferlerin kırık ve yaralarıyla damgalanmış, yıpranmış, bozulmuş, çeneleri köşeli asık bir yüz sunuyordu. Bu yüzün yanaklarında, çenesinde ve alnının alt yanında pütürlü bir tür kabuklaşma görülüyordu. Zamanın aşındırdığı ıssız bazı kayalarda görüldüğü gibi. Ve bu çalımlı sert görünümde hiçbir şey Tursen'in yatağına mıhlanmış kalkamayan yaşlı bir adamı bir kez daha giydirmek, ayağa kaldırmak, sarığını sarmak için onu olması gereken insan haline getirebilmek için harcadığı çabayı, çektiği acıları belli etmiyordu. Olması gereken insan, ahırların başı ve atların efendisi. Bir bölme, sonra bir başkası. Bir at, ardından bir at daha. Hep aynı denetim, kıpırtısız, sessiz. Hep aynı tez canlılık, aynı sertlik, bakışlarda aynı tartma yeteneği. Tursen'in davranışları bir ayinin saptanmış bilinen hareketleri gibi birbirini izliyordu. Aynı hesaplılık, şaşmazlık ve kesinlikle. Yalnız bir hareketi bu sıkı düzenlemenin dışına çıkıyordu. Tursen'in bazen sağ bazen sol eli kuşağına gidiyor, kamçısının olması gereken yeri yoklayıp sonra boşa kapanıyordu. Bütün bir ömrün aracı, süsü olmuş bir şeyden vazgeçmek ne de zor diye düşünüyordu Tursen. Ama sonra ölümüne sebep olduğu genç aygırı ansıyor ve ölünceye kadar kuşağının boş kalmasını kabulleniyordu. Tursen son bölmedeki son atı da görmüştü. Çopendozların en yaşlısı Tagan Bay onu bir kenara çekip, ''Başkent Kabil'den bir haber aldım.'' dedi. ''Dünyadaki efendilerin en iyisi Efendimiz Osman Bay'dan.''
''Gerçekten de öyledir.'' dedi Tursen.
''Gerçi mevkiin gereği mektup sana yazılmalıydı.'' diye konuşmasını sürdürdü Tagan Bay. ''Ama Osman Bay sana verdiği değerden ve duyduğu dostluktan ötürü senden hiçbir şey istemiyor, hiçbir şey buyurmuyor. Sana ve eğer kabul etmek istemezsen bunu onu kendisine değil de bana söylemenin senin için daha kolay olabileceğini düşünmüş.''
''Doğru.'' dedi Tursen.
Tagan Bay boğazını temizlemek istercesine öksürdü ve yeniden sözü aldı. Kabil'de büyük buz kaşığı kazananın onuruna yapılan kutlama, tören ve şölenleri sona ermek üzere. Çok geçmez, Salih Osman Bay'la birlikte burada olur. Bir şölen düzenlemek gerekecek. Tagan Bay yeniden öksürdü. Tursen'den bir soru gelmesini bekledi. Gelmedi. Tagan Bay daha hızlı hızlı konuştu. Efendimiz şölende onur yerini Salih ile paylaşır mısın diye soruyor. Hani bir talihsizliğe uğradığına göre... ''Benim ahırlarıma bağlı bir çopendoz ilk kral buz kaşısını kazanıp zafer bayrağını benim ilime getirirse onun şanına saygı göstermekten beni hiçbir şey alıkoyamaz. Koymamalıdır.'' dedi Tursen. ''Üstelik senin atınla kazanmış.'' dedi Tagan Bay. Bu söz üzerine Tursen daha da kötüledi. Unutmuştu. Uraz'ın ömrünün en korkunç yenilgisine cahil üzerinde uğradığını unutmuştu. Öyle ya, zaferi Salih'e sunan cahil olmuştu. Ama bunda şaşılacak ne vardı? Harika aygırı Uraz'a armağan ederken yaşlılığın verdiği kıskançlıkla kötü kaderi de terkisine bindirmişti atın. Bir bölme, bir bölme daha. Tursen dönüşte bölmelerin içinden bir daha geçiyordu. Güneş yükselmiş, gölgeler kısalmıştı. Kötü kaderi Uraz'ı nerelere götürmüştü acaba? Uraz sağdı, bundan Tursen'in korkusu yoktu. Ölmüş olsa Muki haber vermek için gelirdi. Evet, Seyis Efendisi'yle beraberdi, anlaşılıyordu bu. Ama nerede? Güneşin doğduğu yönde mi, battığı yönde mi? Hindistan'da, İran'da?
Ne önemi vardı bunun? Hangi ülkede olsa Uraz orada tanınmayan bir adam. Hiçbirisinde yenilgisinin tanığı yok. Kutlanacak bir salih de yok. İyi etmiş, iyi etmiş diye düşündü Tursen acımadan uzak bir umutsuzlukla. Birinci bölmeye geri gelmişlerdi. Sağda bir kapı ahırlara açılıyordu. Soldaki kapı da dış alana. Tursen bu ikinci kapının önünde sanki kendisinin dışarı çıkmasını önlemek ister gibi baçası Rahim'in dikildiğini gördü. ''Ne arıyorsun burada, benim emrim olmadan?'' diye sordu Tursen. Rahim gözlerini efendisinden kaçırmadı. Korkuyla gerilmiş küçük zayıf yüzünde Tursen'in büyük haksızlığının, yani ilkinin, bıraktığı izler hafifçe titriyordu sadece. ''Kamçım yanımda olsaydı bu yaralara yenilerini eklerdim.'' diye düşündü Tursen. Bastonunu kaldırdı. ''Vur benim efendim, vur, ama önce konuşmama izin ver.'' diye bağırdı Rahim. Başını eğmemişti. Korkunun bulandırdığı bakışlarında yapılması gerekli bir görev uğruna her şeyi göze alma isteği çocukluktan uzak öyle bir ağırbaşlılık ve inatla beliriyordu ki Tursen bastonunu yere indirdi. ''Dinle'' diye yalvardı Rahim. ''Sana söylemem gereken...'' Çocuğa vurmamak için harcadığı çaba aynı zamanda Tursen'in tüm sabrını da tüketmişti. Baçayı çapanının yakasından yakalayıp bir köpek yavrusu gibi bir kenara fırlattı, kapıyı itti. Dışarıda malikane halkının oturduğu konutlara giden ağaçların gölgelediği bir yol uzanıyordu. Tursen garip bir kalabalığın yolu kestiğini gördü. Büyük, zengin malikanenin tüm adamları, bahçıvanlar, yerleri süpürenler, rençberler, duvarcılar, marangozlar, aşçılar, hizmetkarlar, sofracılar, fırında ve çamaşırhanede çalışan baçalar birkaç sıra halinde birbirine sokulup yarım halka olmuşlardı. Halka Tursen'den yana açıktı ve ortasında seyircilerden uzakta bir yerde, tüm iğrençliğiyle iyice görünecek denli uzak bir yerde ata binmiş bir adam duruyordu. Çirkeften bir heykel gibi. Başındaki bez parçasından atının tırnaklarına dek bilinmeyen bir nesneden yapılmışa benziyordu. Çamur, kir, çirkef, balçık gibi bir nesneden. Adamın ve hayvanın üzerindeki kıllı kısımlar kuyruk, yele veya saç sakal değildi. Birinin teni öbürünün donu yerine geçen o garip kabuğun üzerine yapışmış vıcık vıcık bir tür yosundu. Atlının bu hali karşısında Tursen'in duyduğu sadece tiksinti ve öfke oldu. Adamın ve hayvanının pisliğinden ötürü değildi bu. Tehlikeli engelleri aşarak zorlu yürüyüşler ve yıkık han odalarında konaklamalarla geçen bir yolculuktan sonra insanın nedenli yıprandığını, bitkin düştüğünü Tursen herkesten iyi bilirdi. Ama binici adını hak etmiş bir binicinin dinlenme molalarında nedenli kısa ve düzensiz olsa da bu süreler atına bakmak için zaman ayıracağını da kesin kes bilirdi. En tembelleri, en beş para etmeyenleri bile hiç değilse iyi bir konaklama yerine gelince bunu yaparlardı. Bu atlıyı hangi meydan okuma dürtüsü, ne biçim bir ahlak bozukluğu bu görevi yapmaktan alıkoymuş, bu rezilliğini malikanelerin en zengini ve konukseverinde gözler önüne sermeye itmişti onu. Ve sanki kendi kusuru yüzünden onurunu yitirmiş bir hayvanı değil de şanlı bir at sürüyormuş gibi başını da atmıştı arkaya, kibirli kibirli. Tursen'in ardındaki kapı açıldı. Ahır uşakları, seyisleri, çopendozlar birer birer dışarı çıkıp bölmenin duvarı boyunca sıralandılar. Ne en küçük bir gürültü ne bir fısıltı çıktı onlardan. Malikanenin öbür adamları gibi onlar da soluklarını tutuyor gibiydiler. Karşılaştıkları olaylara şaşmaya, laf etmeye, tartışmaya, her zaman o denli hazır olan bu adamlar şimdi niye susuyorlardı böyle? Tursen bunu sordu kendi kendine. Bu tanımadık atlı konusunda bir şey mi biliyorlardı susmalarına yol açan? Tursen'in yüz çizgileri hiç kıpırdamadı. Bununla beraber bu yüzdeki yara izleri, pörtük etler, oyuklar, ezilmiş kemikli çıkıntılar, en gözü pek insanları bile her zaman ürkütmüş olan bildik bir anlatıma büründü. Küstah rezil atlıya doğru geniş bir adım attı. Sonra birden durdu kaldı. Garip bir sıkıntı basmıştı içine. Abandığı baston sarsılmaya başladı. Atın üzerini kaplayan o biçimsiz kabuğun altındaki bu güzel göğsü, boynun bu eğilişini tanıyordu Tursen. Ve işte binicisi onu geri tutmak için ağız kenarlarını kesercesine, dizginleri çektiği halde hayvan Tursen'e doğru ilerliyordu. Tatlı tatlı kişneyerek. ''Cahil, öyleyse binicisi...'' Tursen'in kalın dudakları sarı dişleri üzerinde zorlukla aralandı. ''Uraz, oğlum!'' Ve derin suskunluk içinde bu sesi duyanlar onun Tursen'den geldiğine inanamadılar. Öylesine sevecenlik dolu yakınan bir sesti bu. atlı dizginleri bıraktı ve hayvanı gelip yaşlı çöpendozun boynuna yüzünü dayarken, "Selam ey saygıdeğer babam, beni tanıman epey uzun sürdü. Peygamberimiz tanığımdır, böyle olacağını biliyordum." Korkuyla dolup daha da ağırlaşan sessizlikle Uraz'ın bu sözlerini işitenlerin daha sonra anlattıklarına göre, Uraz'ın sesinde bitik bir durumda olduğu halde böylesine bir hoşnutluk ve gurur hiç duyulmamıştı daha önceleri. Uraz'ın sesinin tonu, anlamı ne umurundaydı Tursen'in? Uraz gelmişti. Şimdi yanı başında eğerine dokunabilecek denli yakınında olunca, çirkef kabuğun ve kokuşmuş sakalının altında Uraz'ın eriyip bitmiş bedenini, iskelete dönmüş yüzünü gördü Tursen. Ve yüreği bir genişledi, bir sıcaklık doldu içine. Olağanüstü bir güçle canlanmış kolları, geçmişte atın üstünde durmayı becerip de kendi kendine inemeyen küçük oğlanı yaptığı gibi, şimdi de bu çelimsiz ağırlığı kalmamış vücudu kaldırıp taşımak isteğiyle kıvrandı. Ama önünde, ardında ve yanlarında onun bu hareketini gözleyecek 100 tanık vardı. Hem kendi hem de Uraz'ın onuru uğruna hiç kıpırdamadan durdu. Sadece kocaman ellerinin baskısı altında bastonunun ucu toprağa gömüldü. Alışılmış sesiyle sordu. "Oğlum, neler geldi başına?" Uraz cahili biraz geriye aldı. Ancak o zaman Tursen Muki ile tanımadığı bir genç kadın gördü. Atın eğerinden uzanan iplerle her ikisinin de bilekleri bağlanmıştı. Ve Uraz bağıra bağıra konuştu. "Ey saygıdeğer babam, beni öldürmeye kalkan hain seyisi sana getirdim. Göçebe kadın da ona yardım etti. Onları soyumuzun başı olan sana teslim ediyorum, gereği gibi." Bu sözler üzerine yükselen boğuk bir uğultu Tursen'in kulaklarını sağır etti. Uğultu karşısında duran rençber, işçi ve ev hizmetkarlarıyla arkasındaki duvar dibine sıralanmış, atlarla uğraşan adamlardan geliyordu. Ürkünç olayın gizemi aydınlanmıştı. Artık duygularına yol verebilirlerdi. Muki ile tanımadıkları kadının susması suçluluklarının kuşku götürmez itirafıydı. Karşı konulmaz eski töre hepsi için yasaydı. Para cezasına, hapis veya ölüm cezasına karar vermek ve kararı uygulamak kendi soyunun başı Tursen'in yetkisiydi. Yavaş yavaş mırıltılar kesildi. Her iki canın kaderini elinde tutan konuşacaktı. Tursen'in bastonu ellerinin altında sarsılmıyordu artık. Engin sevincinden, acımasından, sevecenliğinden hiçbir iz kalmamıştı onda. Dingindi tepeden tırnağa umutsuzca. O da kendi payına Uraz'ın sesinde dünyaya meydan okuyan bir kibir bulmuştu sadece. Başka hiçbir şey yoktu bu seste. Gönülden gelen, oğuldan babaya seslenen hiçbir şey. Ve Tursen konuştu. "Hiç kimse senin şu halinde bir yargıç önüne çıkamaz ey Uraz. Git yıkan ilkin, berberi çağırt ve giysilerini değiştir. Ondan sonra seni dinlerim, evimde." Tagan bayı çağırıp buyruğunu bildirdi. "Şu ikisini içeri kapatın ve başlarında bekleyin, hiç ayrılmadan." Tursen elinde olmayarak bakışlarını yeniden Uraz'a çevirdi. Ancak o zaman sakat bacağını gördü. Uraz'a seslenmek, soru sormak istedi. Ama artık çok geçti. Tutsaklarından kurtulan Uraz hamama doğru yönelmişti. Baş seyis adamları arasından seçtiği güçlü kuvvetli birisiyle birlikte Muki ile Zere'yi yedek koşumların saklandığı bir bodruma iteleyip kapattı. Kapının kocaman asma kilidinde anahtarın gıcırdayarak döndüğü işitildi. Sıvasız duvarlara dayanarak sıralanmış, gem, dizgin ve yerleri aydınlatacak, hava deliğinden gelen ölgün, kasvetli ışıktan başka bir ışık kalmadı. Kösele kokusu içini bulandırıyordu insanın. Zere Muki'yi omuzlarından yakalayıp bağırdı. "Bizi bu delikte, bu kuyuda mı tutacaklar böyle?" "Uzun sürmez," dedi Muki alçak sesle. "Tursen çabuk karar verir." Ta karnının içinden kabarıp gelen bir titremeyle Zeren'in dişleri birbirine çarptı. "O bizi öldürtecek," deyindi, "o korkunç moruk." "Doğru adamdır," dedi Muki. "Geliyorlar, geldiler bile," diye fısıldadı Zere. Baş seyis içeri girdi. Yere bir testi su ile bayat bazlamalar koyup sırtını duvara dayadı. "Sana bunları vermemi söylemediler ama ben baban Baytaş'ın anısı hatırına getirdim. Gençlik arkadaşımdı baban." "Ah iyi yürekli akkul, Allah razı olsun senden," dedi Muki. Sesinde omuzlarının düşüklüğünde yakaran bir aşağıdan alış vardı. Baş seyis duraklayarak sordu. "Uraz'ın seni suçlamaları doğru mu? Nasıl olur?" Muki'nin çenesi göğsüne düştü. "Yüreğime bir şeytan girdi herhalde," diye mırıldandı. Akkul içini çekti, çıkmaya davrandı ama Zere onun önünü kesti. Hemen yere diz çöktü, başseyisin elini yakalayıp öptü. Bir sinir krizine tutulmuşçasına bağırdı. Yalvarırım sana, büyük yargıç efendimize söyle. Bütün suç Muki'de, sadece onda. Ben zavallı, zayıf bir hizmetçi kadınım. Hem ona de ki...
Akkul zereyi geri itti. Kapı çarptı, kapandı. Kilitli anahtar gıcırdadı.
Bütün suçu ben üzerime alırım. İçim rahat etsin dedi Muki göçebe kadına.
Çok iyi edersin diye bağırdı kadın. Beni neyle suçlayabilirler ki? Ağı konusu mu? Ağılı suyu toprak çoktan içti bitirdi.
Köpekler mi? Onlar kan ve irin kokusuna gelip saldırdılar.
Muki'nin bedeni bağdaş kurduğu bacaklarının üzerine çöktü. Çenesi yine göğsüne değiyordu. Zerre tepesine dikilmiş konuşmasını sürdürüyordu. Ağılı, yılan ıslığı gibi sesiyle.
Hep senin kabahatin, hep kararsızdın, bekledin durdun. Herkes benim seni dürtüklemem, yüreklendirmem gerekti. Senin gücün bende olsaydı çoktan buralardan uzaktaydım. Özgür, zengin ve güzel. Oysa şimdi...
Zerre titrek elini lime lime giysileri ve kirden kabuk bağlamış yüzü üzerinden geçirdi. Tüm gücüyle Muki'nin ayakları dibine bir tükrük fırlattı. Sonra testiyle bazlamaları aldı, elinden geldiğince seyisten uzaklaşıp bir köşeye oturdu, obur gibi yiyip içmeye koyuldu. Toprakların verimliliğini artıran binlerce su harklarından biri Tursen'in evinin önünden geçiyordu. Malikanedeki kaynaklardan gelen şakrak su bugün de sabah türküsünü söylemekteydi. Güz çiçeklerinin başları esintiye uyarak oynaşıyordu. Açık pencerenin önüne çektiği çarpoyun üzerine kamburunu çıkararak oturmuş olan Tursen, oynaşan çiçeklerin yanar döner ışıltısına ve şakrak suyun türküsüne nedenini bilmediği bir şükran duyuyordu. Ne zaman kaygı ve sabırsızlıkla kendisini bu denli bitkin düşüren kirpas içine bırakan bir yolculuğa neden gerek gördü, o iyi yürekli vefalı Muki nasıl oldu da adam öldürmeye kalktı diye sormaya başlayıp, çarpoydan kalkmaya, tutsak bir hayvan gibi odada dolanmaya hazırlansa, her seferinde Tursen çiçeklerin kıpırdanışlarını daha dikkatle gözlemeye, harktaki suyun şırıltısını daha yakından dinlemeye zorluyordu kendisini. Zaman suyla birlikte akıyor, çiçek yapraklarıyla birlikte uçup gidiyordu. Yoldan hayvan ayaklarının çıkardığı sesler duyuldu. Tursen kendisi görünmeden dışarısını görebilmek için duvara yapışıp bekledi. Uraz cahile binmiş, yanında da iki genç çopendoz geldi, kapının önünde durdu. Sakalı kısa ve hançer ucu gibi sivri kesilmişti. Yanakları tertemiz, sarığı ve çapanı yeniydi. Cahilin silinmiş, kaşağılanmış tüyleri güneşte ayna gibi parlıyordu. Taranıp örülmüş kuyruğu ile yelesi rüzgarda keyifli keyifli dalgalanıyordu. Ahırda iyi iş görmüşler diye düşündü Tursen farkında olmayarak. Başı pencerenin kenarını biraz açtı. Sakat oğlunu hiç gözden kaçırmaması gereken an gelmişti. Uraz eğerden herhangi sağlam bir adamın atlayacağı gibi atladı. Sağ ayağı üzerine hafifçe basarak... İki genç çopendoz da attan indiler. İkisi iki yanına geçip kollarını Uraz'ın koltuk altlarından geçirdiler. Uraz bu kollara koltuk değneklerine dayanır gibi dayanarak kille sıvanmış kapı önüne dek sekti. Hep birlikte eve girip gözden kayboldular. Tursen onur konuklarına ayrılan sofaya dek gelip yerine oturabilmek için Uraz'ın yapacağı kesik, zahmetli hareketleri düşündü bir an. Başını kederle salladı. Sakat bir insan olarak yapacağı ilk hareketler sırasında yanında bulunmamak, Uraz'ı kendi başına bırakmakla iyi etmişti doğrusu. Onur sofası koyu renk ağaçtan bir dizi kemerle bir iç avluya açılıyordu. Avlunun ortasında fıskiyeli bir havuzda birkaç ağaç vardı. Sofanın üç duvarı boyunca üzerleri halılarla örtülü ve yastıklarla dolu şilteler konmuştu. Tursen sofaya geldiğinde Uraz sırtı dipteki duvara dayalı, köşeye yakın bir yere bağdaş kurup oturmuştu. Kesik bacağı görünmeyecek biçimde. Tursen onun karşısına öbür duvarın dibine tüm ağırlığıyla çöktü. Yerine ancak yerleşmişti ki rahim gelip büyük bir tepsiyi yere bıraktı. Çay takımları yanı sıra beyaz peynir, koyun kavurması, tatlılar ve badem kurabiyesiyle yüklüydü tepsi. Rahim fincanlara çay koyup gitti. Tursen ile Uraz başları önlerine eğik yiyip içtiler. Ara sıra Tursen kalın kaşları altından oğlunun yüzüne kaçamak bir göz atıyor, sonra yine bakışlarını başka yöne çeviriyordu. Şimdi o iğrenç maskeden temizlenmiş haliyle Uraz'ın yüzü, rengi, zayıflığı ve fırlamış kemikleriyle Tursen'in tanıdığı yüzün mumdan yapılma küçültülmüş bir modeli gibi görünüyordu. Bu yüze baktıkça Tursen bir at koyamadığı, bunun içinde daha dayanılmaz gelen bir acı duyuyordu.
Uraz'ın öleceğinden mi korkuyordu? Acıyor muydu ona? Bir sevecenlik duygusu muydu? Nereden bilsin? Upuzun ömrü boyunca bu tür duyguları hiç olmamıştı. Şimdi bir şey biliyordu. Yüreğini yakan bir kesinlikle biliyordu. Uraz onun oğluydu. Onun oğlu. Gerçek oğlu. Tursen her lokmada, her yudumda Uraz'ın boynunda inip çıkan kocaman sivri Adem elmasını gördükçe yerinden kalkıp güçlü kolunu şu sıskalaşmış omuzlara, incelmiş boyuna dolamayı öylesine istiyordu ki. Güneş yükselmiş, avluya sıcak basmıştı. Bozkırların bir yırtıcı kuşu, şahin, kartal ya da atmaca, avlunun üstünden uçtu. Uraz birdenbire konuştu. ''Çok yakın uçuyorlar orada, göçebelerin mezarlığı bulunan yaylada.'' dedi. Tursen iliklerine kadar üşüdü. Bu aklı başında bir adamın sesi değildi. Baş başa yalnız kaldıklarından beri ilk kez Tursen bakışlarını açıkça oğlunun yüzüne dikti. Yaşamla ilgisini keser derecede derinlere kaçmış gözleri sönmüş, sonsuz bir kederle körleşmiş gibiydi. Orada cümle alemin atasını kendi tanrılarıyla birlikte beni bekler buldum diye konuşmasını sürdürdü Uraz. Öylesine alçak bir sesle konuşuyordu ki Tursen işitebilmek için ona doğru eğilmek zorunda kaldı. Kulaksız canavarları nasıl öldürdüğümü gördü o, kokuşmuş bacağımı sürüyerek. Donuklaşmış gözleri birden tutuştu. Göz çukurları içindeki kara kor ateşler sanki ilk görüyormuş gibi Tursen'e dikildi. ''Hastaneden kaçtım.'' diye bağırdı Uraz. ''Çünkü beni yabancı bir kadının eline bıraktılar. Erkekten kaçmayan, gavurun teki bir kadın. Çıplak bedenime bakıyor, el değdiriyordu.'' ''Peygamberimiz üstüne yemin eder misin buna?'' diye sordu Tursen. ''Ederim.'' dedi Uraz. Tursen'in yüzü alışılmış ilgisizliğine büründü. ''Peki oğlum.'' dedi, ''anlat sen.'' Ama Uraz susuyordu. Tursen'e yanakları daha da çökmüş, kül rengi daha da koyulaşmış gibi geldi. ''Dediğimi duymadın mı?'' diye sordu. Uraz başını salladı, duymuştu. Tursen'i işitmişti elbet. Sözcüklerin sadeliği altında saklı hoşnutluğu, övüncü hiçbir zaman unutmayacaktı. En küçük oğlu Kadir ona saygı gösterdiğinde Mizrar'ın ses tonu da böyleydi. Ve bu ses tonu aynı, aynı ton. Uraz'a öyle bir iç rahatlığı, ferahlık, mutluluk vermişti ki daha fazla konuşmak istemiyordu. Niye konuşacaktı? Yolculuğunun amacına erişmişti. O korkunç dağları geçişinin ötesinde, her yerde her zaman ömür boyu sürmüş olan yolculuğunun amacına. ''Tursen benden yana, bana dost, benimle övünüyor, söyleyecek başka söz kalmadı.'' diye düşünüyordu Uraz, dinginlik ve şaşılası bir mutluluk içinde. Sonra bu sessizlik ürküttü onu. Tursen'in en sonunda oğluna, yani kendisine vermiş olduğu onur ve beğeninin zayıflamasına, silinmesine izin veremezdi Uraz. Bu duyguları daha da güçlendirmeli, zenginleştirmeli, güzelleştirmeli ve o gururlu yaşlı yüreğe bir daha silinmemecesine yerleştirmeliydi. ''Hastane bir şey değil, ondan sonrasını öğrenince, o zaman, gerçekten işte o zaman.'' diye düşünüyordu Uraz. Canlı bir renk geldi yanaklarına. ''Dinle ey büyük Tursen.'' diye bağırdı. ''Oğlunun neler geçirdiğini, neleri yendiğini bir dinle.'' Uraz'ın sesi boğuk, çatallıydı. Derin boğazların taşları üzerinde kaynaşarak akan sel suları gibi güçlü ve zorlu. Ve o hırçın sular gibi bazen bir mırıltıya dönüşecek denli alçalıyor, bazen yükselerek gümbür diyor ve tek başına, hasta, çoğu kez can çekişir durumda nelere karşı koyduğunu anlatıyordu. Geçtiği yerlerin hasım koşullarını, kaba saldırı ve sinsi ölüme karşı hiç ara vermeden hep tetikte bekleyişini, tam gerçek anlamında olayların her birine gerçek değerini vererek anlatabilmek için Uraz geçirdiği sınama ve deneyleri bütünleşmiş tek bir görüntü halinde Tursen'in önüne sermek istedi. Ve bu isteği yerine getirme çabası içinde düzensiz, düşünmeden gelişi güzel kendisini anılarının akışına kaptırarak konuşmaya başladı. Öyküsü ne zamanı ne uzaklıkları hesaba katıyordu. Günler atlıyor, geri dönüyor, yeniden ileri gidiyor, yeniden geçmişe dönüyordu. Ama olayları açıklayan, birbirine bağlayan tek söz geçmiyordu öyküsünde. Kanındaki ufunet, kovadaki ağı, kör yeraltı geçitleri, yüksek küllü yayla, uçurumların insanı ezen cenderesi, büyük peştu kervanı, cüzzamları iyileştiren göl, kulağı kesik köpekler, canına kastedenlerin düzenlediği oyunlar ve giriştiği saldırılar, kesik bacağın üzerine akıtılan kızgın yağ, yolculuğunun bütün bu aşamalarını birbirine bağlayan hiçbir şey yoktu anlattıklarında. Çoğu kez yarı ölü durumda olan bedenini uçurumlardan doruklara, bitkinlikten çevikliğe, bir tuzak ve pusudan öbürüne canlı tutmuş, bu sınavlardan zaferle çıkarmış bir iç gücün almaşık, tutkulu, hemen hemen doğaüstü itişlerinden başka hiçbir şey yoktu.